Ayrım 19, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, Sayfa 249, 48. Bölüm. Cesur Panep, kendinin övgüden uzak, insanın gözünün yaşına bakmayan idaresi altında çıraklık dönemini sürdürüyordu. Mezar katibi, hakikat meydanının müstakbel çizimcisinin hiyeroglif diline yetkin bir biçimde hakim olmasını, çizeceği şekil hakkında en ufak bir tereddüte düşmemesini şart koşuyordu. Öğrencisi kendi çizdiklerinden hoşnut olursa, hocası ona daha zor bir alıştırma veriyordu. Kendhir delikanlının fiziksel gücü ile çizgilerinin inceliği arasındaki çarpıcı tezata şaşırıyordu. Asabi karakterinden beklenmedik bir şekilde minyatürcülük yeteneğini sonsuz bir sabırla sergileyebiliyordu. Panep yorgunluk nedir bilmediği ve öğretmenini tatmin etmeden işini asla bırakmadığı için Kenhir öğrencisinin karşısında yenik duruma düşmemek amacıyla bilge kadından kuvvet şurubu istemişti. O sabah Kenhir Panep'e yeni bir ödev vermemiş, Panep de bütün hızıyla en basitinden en zoruna kadar yüzü aşkın hiyeroglif çizmekle yetinmişti. Kenhir, köyde bulunmaktan memnun musun diye sordu. Öğrenmek için buradayım ve öğreniyorum. Galiba ekibin diğer üyeleriyle hiçbir ilişkin yok. Gündüzlerimi okulda, gecelerimi ertesi günün ödevlerini yaparak, boş zamanımı da evimi onararak geçiriyorum. Oyalanmak için de çölden topladığım kireç taşı parçalarına portreler çizerek eğleniyorum. Onun için şu veya bu kişiyle gevezelik edecek vaktim yok.
Portre mi? Kimin portresi?
Sizin ve diğer öğrencilerin. Bu beni daha çok eğlendiriyor ama çizdikten sonra onları siliyorum.
Neyse, eğitiminin ilk evresi bitti Panep. Ekip şefi seni istiyor, hazır olmadığını bahane ederek ona yalan söyleyemem. Seçilme vaktin geldi.
Ne?
Teb'de katip olmayı mı yoksa hakikat meydanında çizimci olmayı mı seçeceksin? Eğer ilkini seçersen seni meslektaşlarıma tavsiye edeceğim ve yönetimde işe alınacaksın. Yönetmeliklere kaplanmanın senin için zor olacağını biliyorum. Ama bu basit sıkıntını seni bekleyen parlak kariyerin yanında esamesi bile okunmaz. Görev icabı lojmandan yararlanacaksın. Her sene servetine servet katacaksın. Hizmetçilerin olacak ve önünde eğilecekler. İş kapasiten ve olağanüstü hafızanla büyük sorumlulukları olan bir makama sahip olacaksın. Buna karşılık iş arkadaşların sana yardım etmek istemediğinden çizimcilik geleceğin pek parlak değil. Hatta tam tersine sana köstek olacaklar. Onlar birbirlerini epeydir tanıyorlar ve kendilerini şantiyede gölgede bırakacak yeni birinin gelişine pek hoş gözle bakmazlar.
Aynı topluluğa ait değil miyiz?
Şüphesiz ama onlar mücadeleye alışık profesyoneller ve pohpohlayarak tavlanması zor adamlardır. Bana göre ne kadar yetenekli olursan ol seni dışlayacaklar ve parlak bir katiplik mesleğini kaçırıp hayal kırıklığına uğramış basit bir işçi olarak kalacaksın.
Meslektaşların bu kadar acımasız olabilir mi?
Onlar için bir tehdit unsurusun, kendilerini savunacaklardır.
Pek kardeşçe bir tutum değil.
Hakikat meydanı hizmetkarlarının hepsi erkektir Panep.
Sizi dinlersem yolum tamamen çizilmiş olacak.
Aklın yolunu izlersen pişman olmazsın.
Bir ayrıntı ilgimi çekiyor hocam. Sizin gibi yetenekli bir bilgin, Teb'de üst düzey saygın biri olacağına niçin mezar katibi olmayı tercih etti? Hakikat meydanını cazip kılan ne? Kenner'in şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı.
Benim için endişelenmeyin. Çizimcilere meydan okuyup aralarında yerim olduğunu onlara ispat edeceğim.
Ekip şefi Neb'le anlaşan Kenhir delikanlıyı vazgeçirmeyi denemişti ve başarısız olduğu için mutluydu. Panep köy meydanında yürürken kendini uzun bir uykudan uyanmış gibi hissetti. Lonca'ya kabul olduğundan beri hiyeroglif çizme ve evini oturulabilir hale getirme gibi iki amacı vardı. Birincisi ümitlerinin de ötesine ulaşırken, ikincisi eski önemini yitirmişti. Okuma yazma bilmek delikanlıya müthiş bir güç veriyordu. Bir panter, bir şahin veya bir boğa çizdiğinde bu hayvanların niteliklerine sahip olmak istiyor, yazı soyut olanı somutlaştırıyor, okuma bilgelerin eğitimini sunuyordu. İki sene bir rüya gibi geçmişti. Panep sadece Nefer ve Işık'ı ziyaret etmiş, onlarla yalnızca hiyeroglif hakkında konuşmuş, zamanının önemli bir kısmını Kenhir'in yanında ya diğer öğrencilerle okulda ya da özel kursta geçirmişti. Artık hocasının stratejisi belirginleşmişti. Mezar katibi olan Kenhir başka bir katip yetiştirip onu dışarıya yollamaya çalışmıştı. Panep yumruklarla değil düşünceyle yapılan bu suskun mücadeleden ders almasını bilecekti. Kenhir genç adamı eğiliminden vazgeçirmek için bir bürokratın sahip olduğu sayısız avantajları gözler önüne sererek başını döndürmeye çalışmıştı. Kenhir başaramamıştı. Panep yolundan sapmadan bilgi edinmiş ve hakikat meydanının çizimcisi olma yolunda büyük bir güce sahip olmuştu. Öylesine büyülenmişti ki bu olay tanrıların en güzel yaratıkları olan kadınları bile ona unutturacak denli enerjisini ve dikkatini alıp götürmüştü. Panep çalışmaya başladığından beri bir kez bile onlara bakmamıştı. Işık hem diğerlerinden farklı hem de Nefer'in karısı olduğu için ona o gözle bakmamıştı. Işığı huzur veren, iyi nasihatlerde bulunan bir abla gibi görüyordu. Bu kadar uzun süre nasıl kadınsız kalmıştı? Acaba Hınzır Kenhir'in büyüsü mü etkili olmuştu? Lonca'nın üç başkanından biri olan bu kurnaz adamdan sakınması gerekecekti. Panep'i kendi ağına çekerek aşktan yoksun bırakmamış mıydı? Sağ ekibin tatil günüydü. Bazı zanaatkarlar uyuyor, bazıları evlerini güzelleştiriyor, diğerleri ise dışarıdaki alıcılara satmak üzere mobilya imal ediyorlardı. Hala Panep'i kabul edememişlerdi. Panep yakında çizimcilere meydan okuyacaktı. Ama bu sabah köyün kadınlarıyla ilgilenip onları cezbetmeye karar vermişti. Eviyle ilgilenmek üzere hızla evine döneceğine ana yolda yavaşça ilerliyor, güzel olan herkese bakıyordu. Panep bu köye girmeden önce hakikat meydanının ciddi bir yer olduğunu, zanaatkarların eşlerinin evlerine veya ibadet yerlerine kapandıklarını zannediyordu. Ama Mısır'ın diğer köylerinde olduğu gibi burada da kadınların çoğu çalışıyor veya memeleri çıplak geziniyorlardı. Panep'in bakışları diri göğüslere yönelmekte gecikmedi. Ne yazık ki kadınlar bu oyuna gelmedi. Bazıları Panep'e kötü kötü baktı, bazıları da öfkelenerek yoluna devam etti. Çapkınlık yapmak kolay görünmüyordu ama delikanlı başaracağından emindi. Bu ürkütücü perhiz döneminden sonra ister yaşlı ve tecrübeli bir kadın, isterse genç bir kız olsun önüne çıkana dudak bükmeyecekti. Ufak tefek çok güzel bir sarışının onu sevgi dolu bakışlarla izlediğini görünce avını bulduğunu sandı. Ama kıza doğru o kadar hızlı adımlarla yürüdü ki kızcağız ürkerek kapıyı yüzüne çarptı. Meyve kokan bir ses mırıldanarak "Kızları korkutuyorsun" dedi. Panep arkasını döndüğünde 20 yaşlarında göğüslerini açıkta bırakan dantelli yeşil bir elbise giymiş enfes bir kızılla karşılaştı. Memeleri muhteşemdi ve iştahını kamçılıyordu. "Adım Panep." "Benim adım da Firuze ve bekarım. Evli olup olmaması Cesur'un umurunda değildi. Önemli olan kadın olmasıydı. Biraz çene çalmak ister misin?" "Hayır, seninle hemen sevişmek istiyorum." Firuze gülümsedi. "Sen gerçek bir devsin. Sen de güzel bir bitki, uyumlu bir çiftiz. Birbirimizden çok zevk almalıyız." "Kadınlarla böyle konuşulur mu?" "Yeterince konuştuk." Firuze'nin küçük evinin girişindeki holün birkaç basamağını çıkıp kızı kollarına aldı ve onu ateşli öpücüklere boğdu. Kız da karşı gelmediği için onu yarı karanlık evin içine sürükleyip ince elbiselerini sıyırdı. Genç kadının amber kokan beyaz teniyle üstüne eğilmesi Panep'i çılgına çevirdi. Firuze Panep'in her girişimine cevap verdi ve birbirlerinin vücutlarını keşfederek harika bir yolculuğa çıktılar. 49. Bölüm Seviştikten sonra konuşmaya başladılar.
Tam adın gibisin Cesur Panep.
Senin kadar heyecan verici bir kadın tanımamıştım.
Çok mu kadın tavladın?
Köylü kızlar rezalet çıkarmaz.
Duygular seni hiç ilgilendirmiyor gibi.
Duygular yaşlılara hastır. Bir kadının erkeğe, bir erkeğin de kadına ihtiyacı vardır. Bu kadar basit.
Bu arkadaşın Nefer'in düşüncesi mi?
Onu tanıyor musun?
Karısı Işık'la gördüm.
Onlar farklıdır. Mucizevi bir aşkları var ve onları ölüm bile ayıramaz. Fakat ben onlara imrenmiyorum. Düşünebiliyor musun? Başka kadın tanıyamayacak. Aslında bu bir çeşit lanetlenme.
Panet doğrulup dirsekleri üstüne yaslandı.
Sen gerçekten harikasın. Niçin evlenmedin?
Senin gibi özgürlüğü tercih ettiğim için.
Köyde dedikodu yaparlar.
Hem evet hem hayır. Çok genç yaşta dul kalan sol ekipten bir taş yontucusunun kızıyım. Babam 3 sene önce öldü. Ondan önce de hep başkaları tarafından yetiştirildim. Burada köyümde kalıp Hathor rahibesi olmaya karar verdim. Hathor aşk tanrıçası değil mi?
Çok sevgilin oldu mu?
Bu seni ilgilendirmez.
Haklısın, zaten mühim değil. Şu an tek sevgilin benim.
Yanılıyorsun Panep, ben özgür bir kızım ve hiçbir erkek bana hükmedemez. Belki de seninle bir daha hiç yatmayacağım.
Deli misin?
Panep Firuze'nin üzerine abanmayı denedi ama kız kendini kurtardı.
Evimden defol diye emretti.
Sana zor da sahip olabilirim.
Derhal bu akşam köyden kovulup uzun bir hapis cezasına çarptırılırsın. Defol Panep.
Canı sıkılan genç adam çekip gitti.
Kadınlar, özellikle de boyun eğmeyi reddettikleri zaman onları anlamak ne zordu.
Firuze'yi kaybetmişti ama başkasını bulurdu.
Bir süre için seks ateşi sönen Panep evinin tadilatıyla uğraşacaktı.
Evi hakikat meydanındaki diğer evler gibi ona resmen vezir tarafından tahsis edilmiş ve bekarlığı göz önünde bulundurularak 50 metrekarelik küçük bir ev verilmişti.
Çiftler genelde 80 metrekarelik, çocuklu olanlar ise 120 metrekarelik evlerden yararlanıyorlardı. 3 ila 7 metre yüksekliğindeki ana yola bakan evlerin ön cepheleri dardı ve küçük kapılarının önünde merdiven sahanlığı vardı.
Cesur'un evi 1 metre yüksekliğinde bir su basmanın üstündeydi. Duvarları sıva ve birkaç kat kireç sütü kaplı ham tuğladandı.
Panem'in evinde çok eksik vardı ve doğrudan kaya üzerine inşa edilmiş köyün en eski evleri kadar sağlam değildi.
Yalnız çalışmak istediğinden arkadaşına yardım edemeyen Nefer, hayati hatalardan kaçınması için yine de ona bazı önerilerde bulunmuştu. Bu yüzden Panep dış duvarları çok kalın yapmak için çaba göstermiş ve odaları basit bir toprak harçla sıvanan tuğlalarla örerek ince duvarlarla ayırmıştı. Bu bölmeler tavanı ve terası taşıyordu. Çatı sadece yontulmuş ve iyice sıkıştırılmış hurma ağacı gövdelerinden oluşmuştu. Onları yerleştirmek kolay bir iş değildi ama Panep kuvveti ve Nefer'in talimatları sayesinde işi başarmıştı.
Pencerelerin konumuna çok dikkat etmişti çünkü bu sayede kışın sıcağı, yazın da serinliği içeride tutarak hava akımını sağlamak zorundaydı. İşin zor kısmını yeniden ele almış, dış duvarları daha da kalınlaştırmasını gerektiren ufak bir terslikten sonra memnuniyet verici bir sonuç elde etmişti.
Diğer birçok köylü gibi Panep'te 3 katlı bir evde 3 odaya, 1 mutfağa, 2 mahzene, 1 100 numaraya ve 1 terasa sahipti. Ama genelde evin görünümü boş ve çıplaktı. Onu süsleyecek hiçbir dekor yoktu. Mobilyası basit bir hasırdan ibaretti ve bu yuvaya ruh vermek için boya ve diğer süslemeler eksikti. Panep'in birçok fikri vardı ama onları somutlaştırmaktan acizdi ve sadece mükemmeliyet onu ilgilendiriyordu. Şimdilik Hathor rahibelerine günlük olarak verilen ve tanrıçaya bağlılıklarının belirtisi olarak bir sunağa bırakmaları için ışığın köy sakinlerine dağıttığı çiçeklerle yetinecekti.
Evini güzelleştirmeye yarayacak ve onu hakikat meydanının en göz kamaştırıcı evi yapacak yeni teknikleri öğrenmenin zamanı gelmişti. Bir adam yaklaştı Panev'den, biraz daha ufak tefek olmasına rağmen hemen hemen aynı yapıya sahipti. Ve bedenini hareket ettirirken zorlanıyor gibi yere ağır ağır basarak yürüyordu.
''Beni mi görmeye geldin? Sen Cesur Panev misin?
Adın ne?
Taş yontucusu Güçlü Naht.
Lakabın çok güzel, bunu hak etmek için ne gibi işler yaptın?'
100 yaşına kadar bir saniye durmadan ağır taşları şimdiden kaldırmaya başlasan bile benim kadar çok çalışamazsın.
Taş yontucusu olmaya niyetim yok. Çizimci ve ressam olmak istiyorum.
Loncanın bünyesinde sıra dışı bir ressam ve tecrübeli 3 çizimci var. Onlar Büyük Ramses'in kraliyet ailesinin ve asillerin ebedi istirahatgahlarını süslüyorlar. Senin gibi hayta biri onlara hangi konuda hizmet verebilir ki?
Ben de onlar gibi kabul gördüm ve aynı loncaya aitim.
Teori ile pratiği karıştırıyorsun oğlum. Aramıza katılma şansına eriştiğin muhakkak, ama burada ne kadar kalacaksın?
Hoşuma gittiği sürece.
Kaderine hükmedebileceğini mi sanıyorsun?
Yolumuzun üzerinde kapılar vardır. Bazıları onlara bakar, bazıları birilerinin onlara kapıyı açması için ümitle kapıyı çalar. Bense kapılardan dalarım.
Bu arada bana itaat edeceksin.
Emirlerin nedir, Naht?
Evimin duvarının onarılması lazım ve yorulmak istemiyorum. Tecrübe sahibi olduğuna göre bu işte sen meşgul olacaksın.
Söz konusu benim değil senin evin. Sorununu kendin çöz.
Hizmet etmek için işe alındın oğlum.
Eser meydana getirmek için hizmet etmeye varım. Ama senin gibi fırsat düşkünlerine meydan vermeyeceğim.
Senin çok küstah olduğunu düşünüyorum. İyi bir ceza seni yola getirecektir.
Düşman boylu bosluydu ama Panep karşı koyup saldırma konusunda ondan daha hızlı hareket edeceğinden emin olduğu için korkmuyordu.
Naht, koru kendini, seni mahvedeceğim.
Yaklaş palavracı, yaklaş.
İyi düşündün mü? Yerinde olsam evime döner, eşimin beni okşamasını tercih ederdim.
Eşin seni yara bere içinde görürse bırakır gider.
Kışkırtılan Naht yumruğunu Panep'in karnına indirmeyi denedi. Ama Panep yana sıçrayıp düşmanının böğrüne öyle bir vurdu ki acılar içinde bağıran Naht'ın bir kaburgası kırıldı. Nefer koşarak geldi ve durun diye bağırdı.
Işığın yaptığı incirli pastayı arkadaşına getiren Nefer, üzüntü verici bu manzarayla karşılaşmıştı. Panep arkadaşının sözünü dinleyip kavgayı kesti. Fakat Naht düşmanının üzerine çullanıp kafa attı.
50. Bölüm. Sağ ekibin zanaatkarları budaklı uzun bir sopayla yürüyüşe tempo veren Karun'un başkanlığında Kuzey Tepesi'nin yamacındaki yeraltı mezarlığına bitişik lokallerine doğru yol alıyorlardı. Suskun Nefer kapı sundurmasından girilebilen bir çeşit küçük tapınak keşfetti. Ekip şefi hep girenleri kontrol ediyordu ve her zanaatkarın kendisini tanıtmasını şart koşmuştu. Bu gelenek yerine getirildikten sonra sağ ekibin her üyesi küçük bir avluya girip dikdörtgen şeklindeki arınma havuzunun önünde diz çöktü. Ressam kurtarıcı Şed bir kupayla havuzdan su alıp arkadaşlarının avuçları gökyüzüne açık ellerine döktü. Sırası gelen Şed de günahlarından arındı. Sonra zanaatkarlar 2 direğin tuttuğu ve sarıya boyalı bir tavanı olan toplantı salonuna girdiler. Duvarlar boyunca taş sıralara gömülü arkalıklı iskemleler bulunuyordu. 3 yüksek pencereden gün boyunca hafif bir ışık sızıyordu. Gece olduğu için meşaleler yakılmıştı. Alçak duvarlar sadece ekip şefinin girebileceği yüksekteki bir ibadet yerini toplantı salonundan ayırıyordu. Bu yerde Tanrıça Maat'ın bir heykelci ile merhem kaselerinin, taşınabilir sunakların ve diğer ayin eşyalarının saklandığı yan yana 2 küçük oda vardı. Yetkin Nepsa ekibin sorumluluğunu alan diğer ustabaşıların kendinden önce oturduğu doğu tarafındaki tahta koltukta yerini aldı.
''Atalarımıza saygı duruşunda bulunalım ve bizi aydınlatmaları için dua edelim.'' diye başladı konuşmasına. Bana en yakın olan bu taş iskemle yıldızlar arasında yaşayan ve daima aramızda olan selefimin kası için ayrılmış olsun. Hiçbir insani varlık ona oturmasın. Onun örneği birliğimizi korusun.
Zanaatkarlar sustu. Hepsi Neb'in sözlerinin boş olmadığını ve onları birleştiren bağların ölümden de güçlü olduğunu hissediyordu. Ekip şefi bir açıklamada bulundu.
Aramızdan iki kişi kavgalı, bu meseleyi burada halletmemiz mümkün mü, yoksa olayı Hakikat Meydanı mahkemesine mi taşımamız lazım diye size danışmak zorundayım.
Ağrısını azaltması için başına mirra kokulu bir bez sarmış olan Nahd söz almak istedi.
Çırak Panep bana saldırdı, neredeyse kafatasımı kırıyordu. Birkaç gün izin almalıyım, bu da grubun işini geciktirecek. Bu yüzden mahkeme tarafından ağır bir cezaya çarptırılmalı.
Karo onu onaylayarak başka çözüm yolu yok dedi.
Panep şiddetle karşı çıkmaya hazırlanıyordu ki Nefer ayağa kalkmasını engellemek için elini omzuna koyup söz aldı.
Güçlü Nalt ve Panep arasındaki çatışmaya şahit oldum. Yumrukların konuşacağı belliydi. Bu kavgaya son vermek için müdahale ettim.
Panep beni dinlerken Nalt onun üzerine atladı, ona kalleşçe saldırmayı denedi. Panep sadece kendini korudu.
Ekip şefi, Panep'i arkadaşın olduğu için korumuyorsun değil mi diye sordu.
Kötü bir davranışta bulunsaydı tutumunu eleştirirdim. Bu kavganın nedeni açığa çıkarılmalı.
Nalt itiraz etti.
Hiç de bile, yaralarım benim saldırmadığımı kanıtlar.
Yanıltıcı bir kanıt. Şayet beni dinleseydin sapasağlam kalacaktın. Panep'ten ne istiyordun?
Sadece onunla konuşmak istemiştim ama o bana küfretti. Bir çırak böyle davranamaz.
Bir taş yontucusu bir çırağın doğru yoldan ayrılıp sözüne ihanet etmesini isteyebilir mi?
Nalt sarardı. Saçma bir soru. Sen çok uzaktın. Bir şey duymuş olamazsın. Sonra ondan bir şey de istemedim.
Doğru, hiçbir şey duymadım ama tutumun ancak böyle açıklanılabilir. Hakikat meydanında yaşıyoruz. Maat bizim hükümdarımız. Yalan söylemeye nasıl devam edersin?
Nefer'in ses tonunda saldırganlıktan eser yoktu. Hatta büyük hata yapan oğluna hatasını anlatıp her şeyin geri dönüş olduğunu anlatmaya çalışan bir babaya benziyordu. Nahd Nefer'in akıl yürütmesini kafasında şeytani bir hızla özümledi. Meslektaşlarının bakışları taşıdığı taş yüklü küfelerden daha eziciydi ve eski bir yemini aklına geldi. Başını öne eğerek Panep'ten şikayetçi değilim diye açıklamada bulundu.
Bu tür küçük bir kavga kardeşliğimizi bozamaz. Aramızda ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir ama mühim değil. Kuvvetimizi ölçmek için biraz dalaştık. Bir dövüş müsabakasında karşılaşmamız daha iyi olurdu.
Her an hazırım dedi Panep.
Ekip şefi olay kapanmıştır diye karar verdi. Konuşacak başka konumuz var mı?
Karo söz alarak teslim edilen son merhemlerin kalitesinden memnun değilim diye şikayette bulundu.
Cildim hassas. Bu merhemler kızarıklık yapıyor. Bizi hiçe saymalarına karşıyım.
Neb, bunu mezar katibine bildireceğim ve merhemlerin kalitesi daha yakından incelenecek diye söz verdi.
Ressam Şed, yakında ince fırçalarımız bitecek diye dert yandı. İhtiyaç listemizi sunalı epey oldu ama isteklerime cevap verilmedi.
İlgileneceğim, hepsi bu kadar mı? Hiç kimse söz almadı. Çok yüklü bir çalışma programımız var diye devam etti ekip şefi. Sol ekip, Krallar Vadisi'ndeki Büyük Ramses'in Kralın Oğulları adlı ebedi istirahatgahını bitirirken, Kraliçeler Vadisi'ndeki bir sürü mezarın onarımı ile ilgili emir aldık. Fazla mesai gerekiyorsa, karşılığında birinci kalite sandaletler ve güzel kumaş parçaları alacaksınız.
Karo yakınarak, bayram hazırlığımız da var, ne zaman uyumaya vakit bulacağız? Bastıran sıcaklarda çalışma daha da zor yürüyecek.
Aman soğuk suyumuz eksik olmasın.
Nahd bir ayı da unutma diye ilave etti. O olmazsa kolumuz kalkmaz.
Kararlı Gau ekledi. Projenin büyüklüğünün bilincinde bir çizimci olarak merkez laboratuvarının bize teslim edeceği renklerin kalitesine çok özen göstermesini talep ediyorum. Çevredeki boyaları ve asıl renklerine sadık kalmalıyız.
Çakal Unes ve Pişkin Somun Pay isimli iki meslektaşı da aynı arzuda olduklarını belirttiler. Ekip şefi başka hiçbir zanaatkarın söyleyecek sözü olmadığından ayağa kalkıp meşaleleri söndürttü ve atalara son bir yakarışta bulundu. Panep lokal karanlığa gömüldüğü halde iç kısımdan tuhaf bir ışığın sızdığını fark etti. Küçük sunağın içinde bir kandilin yandığına ve ışığının sarı kapıdan dışarıya taştığına yemin edebilirdi. Delikanlı Serap gördüğünü sanarak gözlerini inanılmaz olaya dikti ama salonu terk eden zanaatkarları takip etmek zorunda olduğundan oyalanacak zaman olmadı. Ressam şede dönerek "Şu tuhaf ışığı gördün mü?" diye sordu. "Suskunca çık." Hava ılık, köy uykudaydı. Panep açık havaya çıktıklarında sorusunu tekrarladı. "Söylesene, onu sen de gördün mü?"
"Sönen meşalelerin korudur.
Işık sunaktan geliyordu."
"Yanılıyorsun Panep."
"Yanılmadığımdan eminim."
"Git uyu, böylece kuruntularından kurtulursun."
Panep Pay'a da sordu. O da anormal bir durum fark etmemişti. Sonra Nefer'i aradı ama bulamadı. Onu aklayarak cezadan kurtaran arkadaşı evine dönmüş olmalıydı. Hayır, bu imkansızdı. Nefer onunla konuşmadan gitmiş olamazdı. Ekip dağılmış, Panep lokalin kapalı kapısının önünde tek başına kala kalmıştı. Nefer'e ne olmuştu?
19. ayrımın sonu. Sayfa 263.